FM Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan Hak Dostlarının Zirve Ölçüleri başlıklı yazısını sunuyoruz. Cenab-ı Hak indinde müminler derece derecedir. İhlas ve takva, muhabbet ve marifette derinleşerek, Cenab-ı Hakk'ın lütfuna ererek mukarreb olan kulların, yani Allah Teala'ya yakınlıkta mesafe alabilenlerin, kendilerine mahsus halleri ve hususiyetleri vardır. Cenab-ı Hak, peygamberlerin de bazılarını diğerlerinden üstün kılmış ve derecelerce yükseltmiştir. Ashab-ı kiram da Allah ve Resulüne yakınlıkta aynı seviyede ve derecede değildir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhani dokusundan en fazla nasipdar olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh idi. Hazreti Peygamberle bazen öyle hususi sohbetleri olurdu ki bunlara başkaları asla muttali olamazdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu müstesna hali şöyle anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna girdim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile ilmi tevhid hakkında sohbet ediyorlardı. Aralarında oturdum. Sanki Arapça bilmeyen biriymişim gibi sohbetlerimden hiçbir şey anlamadım. Bu hal neyin nesidir? Siz peygamberle hep böyle mi sohbet edersiniz diye sordum. Hazreti Ebubekir, evet, bazen Resulullah'la baş başayken böyle sohbet ederiz, dedi. Her makamın kendine mahsus halleri, mahremiyetleri ve icapları vardır. Mukarrebun seviyesinde olmadığı halde, onların seviyelerinin icabı olan sözleri ve davranışları taklide kalkışmak çok yanlış ve tehlikelidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün mal varlığını infak eden Hazreti Ebubekir'in bu tasaddukunu kabul ederken diğer sahabilerden kabul etmezdi. Çünkü evlat ve iyaline ne bıraktın sualine Hazreti Ebubekir Sıddık Allah ve Resulünü bıraktım diyebilecek derecede teslimiyet ve tevekküle sahipti. Efendimiz de onun bu kalp kıvamını istikametle muhafaza edeceğinden, hayatın meccedirleri karşısında muvazeneyi kaybedip, yaptığı büyük fedakarlıktan dolayı en ufak bir nedamete duçar olmayacağından emindi. Dolayısıyla ondan bütün malını infak etmesini kabul ederken, diğerlerinden kabul etmemesi, bu kalp kıvamında olmayan bir kişinin en küçük bir nedamete düşmesinin, bütün hayrına ve niyetine leke düşürecek, kendisine zarar verecek bir hal olduğunu da talim halindeydi. Bir başka misal olarak, en büyük peygamberlerden Hazreti İbrahim, tevekkül ve teslimiyetin zirvesini sergileyerek ateşe atılırken, "Hasbiyallah, hasbiyallah, Allah bana yeter," demiş, Cebrail aleyhisselam dahil hiç kimsenin yardım teklifini kabul etmemiş, yalnızca Allah'a dayanmıştı. O tevhid uğruna ateşte yanmayı kabul etmişti. Ateşi yandırana, kendisinin oraya atılmasını takdir edene tam teslim olmuştu. Fakat Cenab-ı Hak, onun kalbindeki derya gibi iman ve teslimiyetin sularıyla o ateşi söndürdü. Ateşe emretti, ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol. Enbiya 69. Böylece Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş gül bahçesine dönmüştü. Halilullah, yani Allah'ın dostu olan bu büyük peygamberin halinden uzak ve nasipsiz olan bir kişinin böyle bir durumda kendisi hakkında da aynı neticenin zuhurunu beklemesi, haddini bilmemek olur. Bunun sonuysa hüsrandır. Hazreti Mevlana bu hususu şöyle açıklar. sende İbrahimlik var mı? Allah yolunda ateşe girmek vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Haddini bilmemenin bir başka tarafı da nasıl olsa Allah bu ateşi söndürecek şeklindeki içten pazarlıktır. Hazreti İbrahim ateşe böyle girmemiştir. Yakarsa o yandırır, söndürürse o söndürür şeklinde bir muazzam tevekkül ve rıza halinde girmiştir. Bir başka misal, Hazreti İsa ismi azamı okur ve ölüleri diriltme mucizesi gösterirdi. Nadan ve gafil bir kişi ısrarla bu büyük peygamberden kendisine de ismi azamı öğretmesini istiyordu. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de edebi tarzda tezyin edilmiş anlatışıyla Ruhullah yani Hazreti İsa ona şöyle cevap verdi. O iş senin kârın değildir. İsmi azamı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi azam pak bir lisan ve temiz bir kalp ister. Yani öyle bir kimse ki nefsi haramla mülevves olmasın ve melaike gibi isyan ve günahtan pak olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi pak olursa o kimsenin duası makbul olur. Hak Teâlâ o kimseyi hazinelerinin emini eyler. Mesela farz edelim ki sen Hazreti Musa'nın asasını elinde tutabilirsin. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki onu ejderha yapabilesin ve onu zapta kadir olabilesin? Hatta Musa'nın asası ejderha olunca kendisi bile korkmuştu da Cenab-ı Hak ona "Korkma ya Musa" buyurmuştu. İşte bunun gibi sen de İsa'nın nefesi yokken ismi azamı okuyup ezberlemenin sana ne faydası olur ki? Ez cümle Hazreti İsa kendi kalbi ölü olan bu adamın başka kalpleri diriltmeye heveslenmesine hayret içinde kaldı. Anlaşılmaktadır ki eserlerde okunan, sohbetlerde dinlenen, ilahi ve şiirlerde terennüm edilen yüce makamların yüksek hallerine heveslenerek hatalı talep ve davranışlarda bulunmamak kulluğun edebindendir. Peygamberler de Allah'ın kullarıdır ve ancak Allah lütfederse mucize ve gaybi haberlere nail olurlar. Bunun dışında onlar da başlarına gelene sabrederler. Şeyh Sadi Gülistan'ında der ki, bir kişi Hazreti Yakub'a, "Ey kalbi münevver, akıllı peygamber, Yusuf'un gömleğinin kokusunu Mısır'dan gelirken duydun da, neden yanı başındaki kuyuya atılırken onu görmedin?" diye sorar. Yakup aleyhisselam cevaben, "Bizim bu hususta nail olduğumuz ilahi nasip, çakan şimşekler gibidir. Bundan dolayı gerçekler bize bazen ayağan olur, bazen kapanır. Yani çok çok öteleri de görebiliriz, fakat an gelir, önümüzdeki çukuru göremeyiz." buyurur. Allah dostlarına mahsus bir keyfiyet ve sırda onların başlarına takdiri ilahi olarak gelen musibetleri Cenab-ı Hakk'a yaklaşma vesilesi olduğu için sevinç ve sürurla karşılamalarıdır. Fuzuli bu makamın tercümanı olarak şöyle niyaz eder: "Ya Rab, belayı aşkla kıl aşina beni, birden belayı aşktan etme cüda beni. Ya Rabbi, beni aşk belasıyla ayrılmaz bir dost eyle. Aşk belasından bir an dahi beni uzak kılma." Buradaki daima bela ve musibet talebini doğru anlamak icap eder. Hadis-i şerifte buyurulur: "Mükafatın büyüklüğü musibetin şiddetine göredir. Allah sevdiği topluluğu musibete uğratır. kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar. Musibetler ve belalar en çok peygamberlere gelmiştir. Bu yüksek bir hakikattir. Bu kıvamda olmayan abamdan kimselerin Allah'ın takdiri dışında kendi arzularıyla yüksek bir musibete heves etmeleri doğru değildir. Çünkü böyleleri hevesle talip olsalar da musibetle karşılaştıklarında altından kalkamaz, sabredemez, ağırlığını kaldıramaz, hatta isyana sürüklenirler. Bu ve benzeri hadiseler manen zirveleşmiş kişilere mahsustur. Onlar ışık etrafında dönen, hatta kanatlarını ateşte yakan pervaneler gibidir. Bu aşk yangını Hazreti Mevlana, Hazreti Yunus ve Fuzulilerin ifade ettiği gibi bir yanıştır ve kavruluştur. Bir misal olarak Esat Erbili Hazretleri'ni gönlündeki muhabbet ateşi öyle ihat etmiştir ki bütün mahlukatı bir aşk yangını halinde görür ve bu hali şöyle terennüm eder. Tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakü har ateş. Habibim, senin güzelliğin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı sana aşık olan ilkbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, toprak ve diken ateş. Ne mümkün bunca ateşte şehidi aşkı gasletmek? Ceset ateş, kefen ateş, hem abı hoş güvar ateş. Bunca ateşle her şey böylesi bir aşk ateşiyle kaplanmışken, aşk şehidini gasletmek ne mümkündür? Ceset de, kefen de, onu yıkayacak su da ateş kesilmiş. Kalbi bu aşk ateşiyle dolu olmadığı halde, sıradan kimselerin musibete talip olması, taşıyamayacağı iptilalara heves etmesi, onları helake götürür. Bu hususta tehlikeli heveslere kapılarak istikamet dengesini kaybedenlere Esma'yı üzerine sıçrattı denir. Buna bir misal olarak Asr-ı Saadet'te yaşanan bir hadiseyi serdetmek münasip olacaktır. Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece zayıflamış bir hastayı ziyaret etti ve sordu. Allah'a bir şey için dua ediyor muydun veya ondan bir şey istiyor muydun? Hasta, evet dedi. Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver diye dua ediyordum cevabını verdi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Subhanallah! Senin buna böyle bir talebin ağırlık ve akıbetine gücün yetmez. Şöyle dua etseydin olmaz mıydı? Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bakara 201. Bunun üzerine adam bu duayı yaptı ve şifa buldu. Yüksek yerlerin rüzgarı da serttir. Şartları ehil olmayanlara ağırdır. Ehil olmadığı halde zirvelere tırmanmaya heveslenen kişi, uçurum kenarında çatlak bir taşa basarsa en aşağıya yuvarlanır. Evvelce bulunduğu vasat noktayı da kaybeder. O halde kişiye haddini bilmek yakışır. Haddini bilmeyenlere manen haddi bildirilir. O da feci bir akıbet demektir. Bir mümin üzerine farz olmayan nafile bir ibadete girişse, mesela bir nafile oruca başlasa, artık onu bırakması edebe muayir olur. Bırakmak, yani orucu bozmak durumunda kalırsa da, bu ibadet kendi üzerine vacip haline gelir. Onu kaza etmesi gerekir. Bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir etmemiş olduğu bir musibeti bir iptilayı talepkar olmak da böyledir. Talep eden sonuna kadar muktezasını yerine getirmek durumundadır. Bu ince hakikatlerden hareketle Ehlullah Hazeratı uzunca bir süre başlarına hastalık ve benzeri bir sıkıntı gelmezse Hakk'ın yakınlığından uzak düşmüş olmaktan endişe ederlerdi. Onlar için Cenab-ı Hak'tan yani dosttan gelen imtihanlar, defterden silinmediklerinin, sevildiklerinin, dergâh-ı ilahiye takarrub yani yakınlaşma noktasında mesafe aldıklarının bir işaretiydi. Buna mukabil, Firavun gibi Allah düşmanlarının dünyada bir kez baş ağrısına dahi müptela kılınmamış olduklarını bilirlerdi. İşte bu sebeple bela ve musibetten ayrı düşmemek istediklerini ifade eden beyanlarını şu mealde anlamak daha münasiptir. Ya Rabbi, senin dostluğundan kulunu ayırma. Aciz kulunu marifetullah ve muhabbetullah yolunda mesafe alabilenlerden eyle. Bu yolun şartı bir takım sıkıntıların, musibetlerin yani nefse hoş gelmeyen şeylerin başa gelmesi ise onlar başımın tacıdır. Madem ki kulunu sana yaklaştırıyor, onları nimet ve devlet bilirim. Onlara lezzetle tahammül edebilmeyi bu aciz kuluna nasip eyle. Yani kul daima tebessüm halinde olacak. Daima Allah'tan razı, takdiri ilahiden hoşnut ve mütebessim olacak. İbadetinde, hizmetinde, gayretinde, darlıkta ve genişlikte, zorluk ve kolaylıkta, seferde ve hazarda, hastalıkta ve sağlıkta daima Allah'a mümin bir kul ve peygamberine ümmet olmanın sevinci içinde yaşayacak. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın mümin kuluna her ikramı bir lütuftur. Şu hadisi şerif bu hakikati ne güzel izah eder. Müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Böylesi bir haslet sadece müminde vardır. Mümin sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir musibet gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. Çünkü başına gelecek sıkıntıların da derece kazanması için gönderilen ikramlar olduğunu bilir. Bunu dert değil, derman bilir. Hazreti Ömer'in şu sözleri başa gelen musibette dahi şükredecek hikmet ve sırları görebilme ahlakı zaviyesinden çok manidardır. Allah'ın bana verdiği her musibette üç nimetin bulunduğunu gördüm. Birinci nimet bu belanın dinimle ilgili olmayışıdır. İkinci nimet bu belanın daha büyük olmayışıdır. Çünkü daha büyük de olabilirdi. Benim de güç ve takatimi aşabilirdi. Üçüncü nimetse bu belanın Allah katında benim günahlarımı silmesi ve dereceleri yükseltmesidir. Bu sebeple her gelişinde belalara karşı Allah'a şükrederim. Fahri Kainat Efendimiz bir gün ashabının yanına çıkmıştı. Ensardan bir zatla karşılaştı. O, ''Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Yüzünüzde gördüğüm şu hal beni çok üzdü. Bunun sebebi nedir?'' dedi. Peygamber Efendimiz o kimsenin yüzüne bir müddet baktıktan sonra açlık buyurdular. Sahabi hemen çıktı, koşarak evine geldi. Yiyecek bir şeyler aradı fakat bulamadı. Hemen Beni Kurayza'ya gitti. Kuyudan çektiği her kova su karşılığında bir hurma almak üzere anlaştı. Bir avuç hurma biriktirince onları alıp Nebi-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Peygamber Efendimiz aynı mecliste bulunuyordu. Sahabi, ''Ey Allah'ın Resulü, bunları yiyiniz.'' dedi. Alemlerin Efendisi, hurmaların nereden geldiğini sordu. O da durumu anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyle zannediyorum ki sen Allah'ı ve Resulünü seviyorsun buyurdu. O zat, evet, seni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki sen bana kendimden, evladımdan, ehlimden ve malımdan daha sevgilisin dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Madem öyle, fakirliğe karşı sabırlı ol. Belalara karşı kendine bir kalkan hazırla. Beni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, bu ikisi, fakirlik ve belalar, beni seven kişiye, suyun dağın tepesinden aşağıya inmesinden daha hızlı gelir. Demek ki, gerçek kulluğa kabul ancak iptila ve musibetleri tebessümle karşılayabildikten sonra tahakkuk ediyor. Dünya hayatının metrezirlerinden kulluk muvazenesini bozmadan çıkabilen, Rabbinin huzuruna kalbi selimle rıza halinde ulaşabilenlere Rabbimiz şöyle hitap edecek. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Salih kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Fecr 27-30. Bu mevzuda ince bir hususta kaderle ilgilidir. Başa gelen bela ve musibette takdir Allah'ındır. Kul kendisine takdir olunana razı olmalıdır. Çünkü kullarına şefkat ve merhametle muamele eden Cenab-ı Hak, herkesin kalbi kıvamını bilir ve herkesin kaderini, başına gelecek lütuf ve imtihanları buna mümasil takdir eder. İptilayı veren sabrını da verir. Halk ifadesiyle Allah dağına göre kış verir. Fakat ben daha fazlasını kaldırırım şeklinde yiğitlik göstermeye kalkmak, İlahi takdir karşısında küstahlık derekesine varırsa, işte sakındırdığımız husus tecelli etmiş olur. İmtihan gelir fakat dayanma gücü gelmez. Akıbet felaket olur. Şu kutsi hadis rivayeti bu mevzuyu vazıh bir şekilde ortaya koymaktadır. Mümin kullarımdan kimisi kullukta bir derece ister. Kendisine ucup gelmesin de onu ifsat etmesin diye bu isteğini ona vermem. Bazı mümin kullarımın imanını ancak zenginlik sağlam tutar, muhafaza eder. Onu fakir etsem bu durum onu ifsat eder. Bazı mümin kullarımın imanını ancak fakirlik sağlam tutar. Ona bol rızık versem bu durum onu ifsat eder. Bazı mümin kullarımın imanını ancak sıhhat sağlam tutar. Onu hasta etsem bu durum onu ifsat eder. Bazı mümin kullarımın imanını ancak hastalık korur. Onu sıhhatli etsem bu durum onu ifsat eder. Ben kullarımın işlerini ilmimle tedbir ederim. Ben onların her bilgisini bilirim. Onlardan haberdarım. Bu rivayetteki mana birçok ayeti kerime ve hadisi şerifte tebarüz eder. Şu ayeti kerime mealini misal olarak zikredelim. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde azarlardı. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü o kullarının haberini alandır, onları görendir. Şura 27. Zenginlik Karun'u perişan etmiştir fakat Hazreti Süleyman için bir tebliğ ve hizmet vasıtası olmuştur. Hastalık Eyüp Aleyhisselam'ın ecrini ve derecesini yükseltmiştir. Fakat sabredemeyen nicelerini de isyana düşürmüştür. Fakirlik birçok insanı maddiyatla işlenen günahlardan kendiliğinden korur. Dini duygular, garip, fakir, çaresiz insanlar arasında daha kuvvetli yaşanır. Çoğu insan fakirliğe sabrın, zenginliğe sabırdan kolay olduğunu ifade etmiştir. Fakat kimisi için de fakirlik ağır bir imtihan olabilir. Merhameti bol Rabbimiz herkesin kalbini bilir. Allah'tan dünyada da ve ahirette de haseneyi, iyiliği ve hayırlısını istemelidir. Onun takdiri olarak gelen sıkıntı ve imtihanları ise rızayla kabullenmelidir. Fuzuli bu manayı şöyle ifade eder. Yarın cefası cümle vefadır, cefa değil. Yari cefa etti diyenler ehli vefa değil. Dosttan gelen cefa tamamen vefadır. O cefa gibi görünen haller onun sevdiği mukarreb kullarına ikramlarıdır. Asla cefa değildir. Bunu idrak edemeyip de dost bana cefa etti diyen muhabbetin, mahiyetin ve akrabiyetin icabı olan hallerden şikayet eden kişi vefasızın ta kendisidir. Fuzuli'nin işaret ettiği bu hali anlamayanlar böyle sözleri takliden telaffuz etmekten iştinab etmelidir. Çünkü belaya talip olma iddiası sergilemekte bir başka imtihan vesilesi olabilir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz yiğitlik isharı ve benzeri düşüncelerle şiddetli bir savaş isteyen ashabına şöyle demiştir. Ey Müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. İşin lakırdısına kapılıp kuru iddia olarak savaş isteyen, fakat gerçekten harp emredildiğinde de yan çizen Talut devrindeki İsrailoğulları bize misal olarak verilmiştir. Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere, bize bir hükümdar gönder ki onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamberleri onlara, ya size savaş yazılır da savaşmazsanız dedi. Dediler ki, yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım? Fakat kendilerine savaş yazılınca işlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir. Bakara 246. Hülasa-i kelam, Fatiha'da bize Rabbimiz tarafından öğretildiği gibi biz nimet verilenlerin yoluna ermeyi Rabbimizden dilemeliyiz. Ancak bilmeliyiz ki o nimet verilenler, yani peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin başlarına bu dünyada çileler ve imtihanlar gelir. Onlara sabretmeleri vesilesiyle Allah'a kullukta ve yakınlıkta dereceleri artar. Biz de onları ihsanla takip edenler olarak o nimetin muhtevasında, o nimetlerin muktezası olarak nefsimize hoş görünmeyen, ağır ve zor gelen hallerle, imtihanlarla karşılaştığımızda bunlardan şikayet etmemeli, bilakis onu sabır şartıyla Allah'a yaklaştırıcı bir nimet bilerek şükretmeli, rıza halinden nasip alma gayretinde olmalıyız. Yüce Rabbimiz, Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler yükleme diye niyaz etmemizi bize talim buyurmuştur. Rabbimiz, takatimizin üstünde musibetlere talip olmama edebini bize öğretmektedir. Bize düşen vazifelerimizi eda etmek ve başımıza gelen imtihanlardan istikametle geçebilmektir. Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bize sabredemeyeceğimiz imtihanlar verme. Bizi ilahi takdirden razı olan ve rızana erişebilen bahtiyar kullarından eyle. Hayatın med ve cezirlerinde kulluk, istikamet ve muvazenesini kaybetmeden son nefesimizi Müslüman olarak verebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bugün Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarının Zirve Ölçüleri başlıklı yazısını sunduk ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın Sesli Dergi'de saatler 21.30'u gösterdiğinde tekrar buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.